Ayrım 21, Grizu 1, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 271. Alçaklar insana insanlıklarını hatırlatırlar. Kadın erkeğin niyetine bin gözle bakar. Rüzgar siyah toz anaforlarına dönüşmüştü havzada. Kömür sobası kıpkızıl akkorlaşmıştı soyunma odasında. Cabbarı bir saatten beridir bekliyordu Cemal. Bakışını lamba odasından gelen ve lambaları iyi temizlemediği için Cabbar tarafından dövülen Cafer'e dikmişti. Kapı aralığından lambalar kömürleniyor, iyi temizlemek lazım diye akıl veren ipek dilli bir ustanın sesi geliyordu. Pencerenin ötesinden ise uğultular, derinleştirilen yeni kuyular, göçükler, dehlizleri tıkayan toprak kaymaları, su baskını tehlikeleri, vagon devrilmeleri, direk ve kömür sesleri, kişnemeler, direktifler. Zehra'yı düşünüyordu Cemal. İnsanlar utanmadan yalan söylüyorlardı. Kıl pasak içinde kaybolmuş bir deliye gönül verecek bir kadın mıydı Zehra? İyilik sever bir kadındı o. Deliyi eski evine yerleştirmiş, ocağını yakmış, önüne bir parça ekmek peynir koymuştu. Ne vardı bunda sanki? Köyün dullarına dolanan, Esma'yı döven, Serdar'la Tahsin'in tezgahıydı bu. Edep ile erken yol olmayınca ortaya rezalet çıkar. Dağlarda kurtların, köylerde de çakalların hükmü mü başladı yoksa? Ama iş o kadar kolay değil. Zehra sorar bunun hesabını. Kocasını dibek tokmağıyla öldüren kadınların soyundan gelmedir o. Kapı açıldı. Cabbar'la sağ kolu İlyas girdi içeri. Özgüvenini ve kontrolünü yitirmiş, kalbi kesat insanlara has bir ifadeyle ''Cafer sen çık dışarıda bekle'' diye emretti. Cemal'in dikkati Cabbar'ın belindeki çifte tabancaya kaydı. İlyas'ı olduğundan daha rahat buldu. Değerini sezdirmeyen insanların edası vardı duruşunda. Cabbar'ın yüzünde dövdüğü ve dövdürdüğü her insandan bir acının iz bıraktığını düşündü Cemal. Dingin'in sözlerini anımsadı. Cabbar insanın niyetini gözlerinden okur. Her ne kadar gözlerini gözlerinden kaçırmaya özen gösterse de içindeki şeytan onu ısrarla gözlerine yöneltmeye çalışıyordu. ''Otur şöyle Cemal'' diye emretti. ''Bana gelen son bilgileri anlatmak istemem. Ama şunu bil ki senin deliyle yakalanan karını bayramla birlikte görmüşler. Hem de Çomaklar Köyü'ne yakın bir yerde. Senin bundan haberin var mı?''
''Yok'' dedi yıkılmış bir sesle.
''Benim derdim karının bayramla ilişkisi değil. Zaten düşmüş ıngıl zıngıl bir karıdır o, lanet olsun. Benim derdim o değil, bayramdır. Sizin köyde bir karı daha var. Neydi o karının adı?'' diye başını çevirip İlyas'a baktı.
''Esma.''
''Ha Esma, o karının da bayramla aşnayı fişnayı varmış. Şimdi beni iyi dinle Cemal. Bayramı yakalamak İslam'ın 6. şartı oldu. Ben zaptiyeye güvenip işi sürüncemede bırakmam. Bu saatten sonra sana büyük iş düştüğünü bil. O sana boynuz taktıran karı dönüp dolaşıp eve gelecek. Çünkü kızı sendedir. Sen bir yolunu bulup o karıdan bayramla nerede ne zaman buluşacağını öğren. Yarın son iş günüdür, 15 gün köydesin.'' Haberini sabırsızlıkla bekleyeceğim.
Zehra artık bize uğramaz Cabbar ağam dedi ezik bir sesle Cemal. Uğrasa bile sır vermez. Sır tutan inat bir kadındır.
Uğrar da sır vermezse beni haberdar et. Haberdar etmezsen seni bayramdan beter ederim. Benim her köyde bir kolumun olduğunu bilirsin herhal. Bu dağlarda hiçbir kurt benim sürümü parçalamaya cesaret edemez. Ben bayramın öbür gözünü de çıkarmayı aklıma koymuştum ama şimdi vazgeçtim. Bayramın ölmesi hem de en kısa zamanda ölmesi vacip oldu.
Tepeden tırnağa öfke kesilmişti Cemal. Cabbar'ın Zehra hakkındaki sözleri pıtırak gibi oturmuştu ciğerlerine. Bu dünyanın elden geldiğince çok sayıda alçak insana ihtiyacının olduğunu düşünüyordu. Onlar insanlara insanlıklarını hatırlatıyorlardı. Başını önüne eğmişti. Nefret ve korkuyla dinliyordu.
Bayram korkaktır, korkudan uyuyamaz. Darı uykusudur onun uykusu. Teke tek karşılıklı vuruşmayı göze alamaz. O ancak hasmını en gafil anında vurur kaçar. Hayatımda tanıdığım en ödlek adamdır. Ben öyle adamları ciddiye almam. Ama neyleyim ki sinektir, mide bulandırır. Sineği yazacaksın, çaren yok.
Cemal Cabbar'ın korkudan karanlıkta ıslık çaldığına inanıyordu. Açığa vurmaktan korktuğu ani bir sevinç kaplamıştı içini.
''Şimdi kalk işinin başına git. Yarın son gününüzdür. 15 gün içinde senden haber beklediğimi unutma. Sizin köyün soluk alışverişini dinlediğimi bil. Her köyün üstünde en az 3 kuşumun uçtuğunu kesinlikle bil.''
Cemal kapıdan çıktı, ocağa yöneldi. Cabbar'ın sesi geliyordu arkadan hala. Tiksintiyle tükürdü yere. Bir tükürük kadar değeri var mı bu dünyanın diye iç geçirdi. Galeriye girdi. Duvara yaslandı. Yeni döşenmiş dekovil hattında iki kişinin iterek getirdiği vagonun geçmesini sağladı. Küfeciler, çavuşlar, ustalar, kazmacılar uğultular arasından geçerek çalıştığı ocağa geldi. Hurşit, Tapbasan, Şükrü ve Tarif vagonu doldurmakla meşgullerdi. Hurşit babasını görünce hemen yanına yaklaştı.
''Serdar'la Tahsin'i gördüm baba.'' dedi.
''Nerede?'' diye kaşlarını çattı Cemal.
''Cabbar'la beraber çavuşların yattıkları yatakhaneden çıkıp maden idaresine doğru gittiler. Yanlarında tanımadığım bir adam daha vardı.''
Fermansız kara bir korku sardı yüreğini Cemal'in. Zehra eve uğrayabilirdi. Kıyamet kopsa da karısını Cabbar'a ihbar edemezdi. Ama Serdar'la Tahsin durumu Cabbar'a bildireceklerdi. Cabbar da adamlarını gönderip Zehra'yı evden alacak, dil dudak sorgulayacaktı. Bununla kalmayacak, hele gel bakalım Cemal diyecek. Bu kahpeyi bana bildirmemenin hesabını ver.
Derin bir nefes aldı Cemal. Çalışma şevkini tamamen yitirmişti. Ocaktan gelen konuşmalara kulak verdi. Kazmasını alıp damara yanaştı.
Kazmacılar Cemal'in gelişini pek önemsemediler. Nasıl olsa sorularına cevap vermeyecek, kızadan geçiştirecekti. Dingil'in konuşması onlar için daha ilginçti. Çünkü yaşamın kalbinden söz ediyordu. Yine de kafasını hafif çevirip Cemal'e bakmadan edemedi Dingil.
''Yani diyeceğim o ki kadın zayıf bir yaratıktır. Bin düşünsün bir yapsın önemli değil. Öper başımın üstüne koyarım. Kadın ben bunu yaparsam acaba ne olur düşünür, bir bok da yapamaz. Sonra şuna dikkat etmek lazım. Kesinlikle her kadın kocasını aldatmayı aklından geçirir.''
''Her kadın için demek yanlış.'' diye itiraz etti Ethem.
Duymazlıktan geldi Dingil. Dizindeki yaranın sargısını değiştiren Emin Emmi'ye baktı. Ethem'le gereksiz bir tartışmaya girmek istemiyordu.
''Kadın nerede olursa olsun, ister bulaşık yıkasın, ister sobayı yaksın, ister yemek pişirsin, isterse çişini yapsın. O anda kesin bir erkeği düşünür.''
''Çişini yaparken daha çok düşünür.'' diye mırıldandı Emin Emmi. Kimse bir şey duymadı.
Emin Emmi'nin yaralarına homurdandığını sandı Dingil.
''Yedi cihanın ilim irfan adamları Sultan Süleyman'ın huzurunda toplanmışlar. Tam da bu meseleyi hasbihal etmişler. Kimisi demiş her kadının içinde 40 çeşit ateş var. Her ateş bir erkeği çağırır. Kimisi demiş kocanın her küfürü her tokadı kadının içine yerleşir, orada bir erkek olur. Sonra bütün bu erkekler kadının içinde bir araya gelir, kadını kocasından soğuturlar. Ondan sonra kendilerine yol açılır. Kaya dibi, samanlık, boy vermiş mısır tarlalarının içi, çam ormanları.''
''Bak bu doğru.'' dedi Emin Emmi.
''Kimisi demiş kadın olmayacak düşler görür, o düşlerinden etkilenir, sonra da düşlerini yaşamaya kalkışır. Kimisi demiş kadının yüreği aklının merkezinde çalışır. Kimisi demiş her erkeğin içinde bir yığın kadın var. Eğer kadın o kadınlardan birini sever de bağlanırsa o erkekten ayrılmaz, o erkeği de sever. Kimisi demiş her kadının yüreğinde bin göz var. Kadın erkeğin niyetine bin gözle bakar, hemen de anlar.''
Kazmalar damarı oyarken herkes kendi karısının durumunu Dingil'in çizdiği çerçeve içinde gözden geçiriyor, bir sonuca varmaya çalışıyordu. Ethem karısı Tenzile'nin evin bahçesine çok çıktığını, gözlerinin göz çıkırlarında fıldır fıldır oynadığını düşünüyor, bazı sorular sormak istiyor ama Dingil gibi ciğeri beş para etmez bir heriften bilgi almayı gururuna yediremiyordu.
''Ama gelin görün ki ilim irfan hasbı halinden bir sonuç çıkmamış. Sultan Süleyman dinlemiş, dinlemiş, sonunda demiş ki, kadın tömbüldek bir mahluktur, boşuna uğraşmayın. Bu iş yumurtaya kulp takmak kadar zor bir iştir. Kadının sırrını çözemezsiniz. Kadın erkeğe benzemez, sırrını gizlemeyi sever. Erkeğin sırrını öğrenince de tüllüm düdük olur, dünyaya yayar. Erkek zartayı çeker de soluğu mezarlıkta alırsa o zaman kurtulur kadından.''
''Sultan Süleyman da öyle derse demek ki bizim yapacağımız pek bir şey yok.''
''Kesin yok.'' diye onayladı Dingil Emin Emmi'yi. ''Ama çaresizlik de iyi değil, yapılacak şeyler var. Bir defa gençken kadının uçağınını, aşırı rahmanını, delisini almayacaksın. Düşürür, düşürmese bile fıtık eder. Sinir olursun, sidik zoruna tutulur, siyemezsin. Haklı değil miyim Emin Emmi?''
Haklısın da iyisini bulmak da zor diye zorlu zorlu öksürdü Emin emmi. Hele gençken çok zor. İnsanın kamışına su yürüdü mü gözleri yüzün güzelliğine takılır. Kemalin, ruhun güzelliğini görmez.
Ben 15 yaşında evlendim diye sürdürdü Dingil. Karım 20 yaşındaydı. Gerdek gecesi eftiğim daraldı. Hemen o gece karı benden aşk gasp etti. Ertesi günün sabahı da benden gasp ettiği aşkı bana ödünç verdi.
Nasıl yani anlamadım dedi Emin emmi. Vallahi ben de hiç anlamadım dedi Ethem.
Ben anladım mı sanki diye sırıttı Dingil.
Cemal tüm bu sohbetlerin kaynağının Zehra olduğunu düşündü. Diğer ocaklarda çalışan Elvanlı köylüler olayı Dingil'e anlatmış olabilirlerdi. Dingil'in havzadaki ve köylerdeki olaylardan haberinin olmaması mümkün değildi. Güzel de köylüler nasıl anlatmışlardı olayı? Cabbar'a anlattıkları gibi mi? Kazmayı bırakıp kaçmak geldi içinden. Zehra şimdi bu kazmacıların gözünde adi bir kahpe miydi? Bir ıslık sesi duyuldu, sesler kesildi. Arnavut Bekir göründü.
Herkes işi bıraksın, yer üstüne çıksın dedi. Maden idaresinin önünde müşavere var.
Arnavut Bekir diğer kazmacılara da haber vermek için çıkıp gittiğinde herkes merakla birbirinin yüzüne baktı.
Firarilerden yakalananlar var herhalde dedi Dingil. Onları ibret olsun diye gözümüzün önünde dövecekler. Islıktan anladığım budur.
Kazmalarını bırakıp galeriye çıktılar. Diğer ocaklardan çıkan kazmacılarla karıştılar. Çıkış karınca katırına dönüştü. Maden idaresinin önündeki sahada toplandılar. Yer altından çıkmanın sevinciyle güçlü bir merak ışıltısı sarmıştı bakışlarını. Ortalıkta pek öyle birilerini çevirip dövme havası da yoktu. Ustalar, çavuşlar, bekçiler, sütuncular, turbacılar, vargelciler, cümbür cemaat herkes gelmişti. Sivil madencilerin hemen yanı başında madende çalıştırılan redif taburları yer alıyordu. Cemal artık büyüyüp kocaman adam olan oğlu Hurşit'in yanındaydı. Zehra'dan başka hiçbir şeyi merak etmiyordu. Yaşamla ilişkisi kesilmiş gibiydi. Cabbar'ın tuzağına düşmemek için bir çıkış yolu arayıp duruyordu. Cabbar'ı ölüm korkusu sarmıştı. Ölüm korkusunun insana yaptıramayacağı hiçbir şey yoktu. Ama insanı taşlaştıran, hiçbir şey yapamaz hale getiren ölüm korkusu da vardı. Maden idaresinin kapısından ilkin Ereğli Livası Kaymakamı ve Maden Nazırı çıktı. Onu Halil Kadri Bey, İngiliz Berkeley kardeşler, kolağısı ve kumpanya temsilcileri izledi. Cemal'in bakışları Estefan Efendi'nin hemen arkasında yer alan ve onu korur bir vaziyette etrafı süzen Cabbar'a takıldı. Cabbar'ın gücünü bileğinden değil, kumpanyalardan ve devletten aldığını düşündü. Güçlü bir moral yıkıntısıyla başını önüne eğdi. Binanın önünde 5 basamaklı tahta bir merdivenle çıkılan küçük bir kürsü kurulmuştu. Kürsüye ilkin maden komisyonu katibi çıktı. Toplananlara şöyle bir baktı, herkes katibin oraya kendilerine bakmak için çıktığını sandı.
Selamün aleyküm pek muhterem amele camiası diye cılız bir çıkış yaptı. Muhterem kaymakam hazretleri, maden nazırı olarak sizlere bu kürsüden şimdi hitap edecektir. Sükunetinizi muhafaza etmenizi hususiyetle rica ediyorum.
Büyük bir görevi yerine getirmiş olmanın huzuruyla kürsüden indi. İnmesiyle de kaymakam hazretleri önüne bakarak kürsüye doğru ilerledi. Kafasında çuhası şarap kızılına çalan bir mecidiye fesi vardı. Fesin çatılmış gür kaşlarına ve hafif yanlamasına doğru yıkılmış olması yüzündeki devlet ciddiyetini sulandırıyor, ona afilli bir kabadayı havası katıyordu. Söze hemen başlamadı. Cehennemden çıkmış siyah yüzlü zebani kalabalığını anımsatan madencileri şöyle bir süzdü.
Selamün aleyküm muhterem madenkeş kardeşlerim diye başladı yumuşak bir tonla. Yüzündeki ciddiyetin sesle uyum içinde olmaması ilgiyi daha bir arttırdı. Memleketimizin Rusya'ya harp ilan ettiğini bu kürsüden cümlenize beyan ederim. Şu anda Karadeniz harp zırhlılarının muharebe alanı haline gelmiş bulunuyor.
Madenciler kafalarını iyice kaldırarak korkuyla birbirlerinin yüzlerine baktılar. Rus zırhlılarından kıyıya çıkan deniz piyadeleri havzayı mı işgal edeceklerdi yoksa? Saltanatın Rusya'ya harp ilan etmesinin sebebi neydi?
Endişe edecek bir durum yoktur diye sürdürdü kaymakam. Kahraman ordumuz Cenab-ı Allah'ın büyük inayetiyle Rus ordusunu hezimete uğratacaktır. Burada şunu hususiyetle ifade etmek isterim ki maden havzamızın daha fenni usullerle çalıştırılması harp vesilesiyle dostumuz müttefikimiz İngiltere'ye verilmiştir. Hepiniz Berkeley kardeşleri yakinen tanırsınız.
Bakışlar Halil Kadri Bey'in sağında yer alan Berkeley kardeşlere yöneldi. Adlarının kürsüden telaffuz edilmesi gülümsemelerine yol açmıştı.
Maden mıntıkalarına şimendifer döşeyen, kuyular açtıran, yükleme ve nakliyatı kolaylaştıran bu dostlarımızdır. Harp süresince havzadan üretilen kömür Halil Kadri Bey'in idaresi altında olacak ve Rus ordusuna büyük darbeler vuran İngiliz harp zırhlılarıyla yine dostumuz ve müttefikimiz olan Fransız harp zırhlılarına tahsis edilecektir. Ellerinizdeki kazmaların silahtan hiçbir farkı yoktur. Siz madene ne kadar çok gönül verir, ne kadar çok çalışırsanız ordularımız, dostlarımız o kadar iyi savaşırlar. Sizlere Haşmetlu Sultanımız Abdülmecit Hazretlerinin ve Bezmi Alem Valide Sultan Anamızın selamlarını, hayır dualarını getirdiğimi söylemek isterim. Son birkaç ay içinde maden ocaklarından firarların arttığını üzülerek ve de hayret ederek öğrenmiş bulunuyorum. Madende çalışmanın ibadet olduğunu söylememe bilmem lüzum var mı?
Durdu, öksürenleri dinledi.
Firar edenlerin yakalandığında cezalandırıldıklarını, daha kötü şartlar altında çalıştırıldıklarını benden daha iyi bilirsiniz. Harp esnasında firar eden maden keşlerin nöbet yerlerini, mevzilerini, muharebe alanlarını bırakıp kaçan askerlerden farklı olmadıklarını bilmem söylememe lüzum var mı?
Cabbar'a, ocak çavuşlarına, güvenliği sağlamakla görevli olan zaptiye bölümüne baktı Cemal. Bayramın, Zehra'nın ve kendisinin bunların elinde sorgulandığını, bayramla birlikte tek gözünü kasatura ucuyla kaybedip körleştiğini hayal etti. Dingil'in kendisine doğru sinsice sokulduğunu fark etti.
Bayramı Baba Dağı'nda görmüşler diye fısıldadı Dingil. Omuzunda bir tüfek, yanında da güzel bir karı varmış.
Kalbi sıkışır gibi oldu Cemal'in. Cabbar'a baktı korkuyla.
Cabbar'ın bundan haberi var diye sürdürdü Dingil. Bu herif de bizi boyundura alışık eyemi öküzü belledi. İnmez artık kürsüden.
Zehra'nın bayramla beraber olamayacağını düşündü Cemal. Zehra onuruna düşkün bir kadındı. Milletin ağzına dedikodu zibili vermekten kaçınırdı. Eğer haber doğruysa o kadın Esma olabilirdi. Maden nazırından sonra kısa bir konuşmada Halil Kadri Bey yaptı. Madenciler çalışma şartlarının ağırlaştırılacağından korktular. Osmanlı zırhlılarını kömürle doyurmak kolaydı ama İngiliz ve Fransız zırhlılarını nasıl doyuracaklardı? Bir ıslıkla miting dağıldı. Madenciler çoğalan yorumları, kuşkuları, korkularıyla birlikte yer altına, ocaklara doğru akmaya başladılar. Çalışma süreleri uzayacak, ödemeler azalacak ya da ertelenecek miydi yoksa? Ocağa vardıklarında huriyesini açıp bir parça mısır ekmeği attı ağzına Dingil.
Bir parça kırtıl da bana ver dedi Emin emmi.
Huriyesinden çıkardığı mısır ekmeğini parça parça arkadaşlarına dağıttı Dingil.
Yiyin arkadaşlar, harp başladı dedi gülerek. İnşallah sarışın Rus kızları ellerinde tüfeklerle gelir, bu ocakları basar, bizi teslim alırlar.
Ben teslim olmam dedi Ethem. İsterse dünyanın en güzel kızları bassın.
Ben diz çöker, ellerimi kaldırır, kızların gözlerinin içine bakarım diye ısrar etti Dingil.
Ethem'in söz konusu olduğu bir zıtlaşma hoşuna gidiyordu.
Eğer yüreğimin güzellikleri gözlerimde taht kurmuşsa kızlar beni anlarlar, tüfeklerinin gözleriyle bakmazlar bana. Koca yer altında kör bir höyük bulurlar, alır beni oraya götürürler. Sen kabristan yolcusu olurken ben o höyükle kızların yüreklerini anlamaya çalışırım. Sırf anlamakla da kalmam. O höyükte harbe son veririm. Sen de boşu boşuna zıbarmış olursun. Ama gene de bir iyilik ederiz sana. Mezarını şehitlerle gazilerin arasında kazarız. Haklı değil miyim Emin emmi?
Dizlerinin üzerine çökerek çalışmaya başlayan Emin emmi,
haklısın da Ruslar kızlarını Dingil'in ocağına biraz zor gönderirler dedi. Ben baltacı Mehmet Paşa olmak istemem diye çıkıştı Ethem. Dingil'in höyükteki rezaletini de bağırır bütün memlekete duyururum.
Dingil gülerek Ethem'e ve Cemal'e baktı. Başını iki yana salladı. O anda anılarından birisi canlandı hayalinde.
Bağırırım dedin de aklıma ne geldi diye başladı. 5 sene evvel Safranbolu'da benim bir dostum vardı. Şirin bir çingene kadındı. Saçları güneşten kavrulmuş, kına rengine girmişti. Kocası öldüğü için gezginciliği bırakmıştı. Evlerin dışında sapa bir eve yerleşmişti. Evin arkasında güzel bir çimenlik saha vardı. Kadın o çimenliğin üzerinde benimle sevişmeye bayılırdı. Yatırır üzerine çıkardım. Ufak yüzünü avuçlarımın arasına alırdım. Gözleri çok güzeldi. Uzun uzun gözlerimin içine bakardı. Kıkır kıkır gülerdi.
Cemal de dahil tüm kazmacılar çalışmayı çekilir hale getiren sohbeti can kulağı ve hafif bir gülümsemeyle dinliyorlardı.
O çimenlerde benimle alt alta üst üste yuvarlanmaya bayılırdı kadın. Gel gelelim ki ciddi bir mesele vardı. Kadının 3 eşeği vardı. O çimenlerde 3'ü de otlardı. Garip bir hal vardı. Ben kadını sırt üstü yatırıp da üstüne çıktığım zaman eşeklerin 3'ü birden anırmaya başlardı.
Allah Allah diyerek üst üste 3 kez öksürdü Eminem mi?
Ben bu işe ciddi kafa yordum. Eşekleri çimenlikten uzaklaştırdık olmadı. Evin önüne bağladık olmadı. Eşekler karının gülüşlerini, iniltilerini duyar duymaz anırmaya başlarlardı. O zaman bizde ne istek kalırdı ne de cesaret. Bizi Safranbolu'ya ihbar eden bu hayvanlara bir çare bulmam lazımdı. Bilin bakalım ne buldum.
Kısa bir sessizlik oldu. Ocağa komşu ocaktan yeni gelen Şinork, eşekleri sattınız dedi.
Bilemedin.
Kulaklarına bez tıkadınız, gözlerini bağladınız dedi Ethem.
Sen hiç bilemedin.
Kışlarına nişadır sürdünüz, uzaklaştırdınız dedi Emin emmi.
Helal olsun be Emin emmi, biraz yaklaştın diye çıkıştı Dingil. Eşeklerin kışlarına nişadır değil de yağ sürdüm.
Ya ne yapar ki dedi Ethem alaycı bir sesle.
Ne yapmaz ki? Bir defa şunu iyi bilin, eşek zulüm altında yaşayan bir hayvandır. Onun için eşeğin anırışı zelzele kadar kuvvetlidir. İçinde acı var, tufan var. O tufanı arkasını sıkmadan ağzından çıkaramaz. Kıçı yağlanınca tufan eşeğin ne arkasından ne de ağzından çıkar, içinde kalır.
Haklı değil miyim Emin emmi? Haklısın da diyerek 3 kere öksürdü Emin emmi. Yalnız bir mesele var ki o da tufan eşeğin içinde kalmaz, arkasından çıkar, akıl var, izan var. Emin emminin yargısına itiraz edemedi Dingil. Öksürüklerini dinledi. Öksürükleri uzun sürünce yanına gitti. Tavandan ensesine su damlıyordu töhmürüklünün. Diz çöktü, elini omzuna koydu, yumuşak sevecen bir sesle. Otur biraz dinlen Emin emmi dedi. Bu seferki öksürüklerin uzun sürdü.
Hem uzun sürdü hem de ciğerlerim çok ağrıdı. Biraz da terleme var.
Terleme önemli değil. Hepimizde terleme var. Bir tas sıcak süt olsa iyi gelir öksürüğüne. Sen otur, ben aşhaneye bir uğrayıp sorayım.
Gitme, benim yüzümden başım belaya girmesin diye karşı çıktı hırıltılı bir sesle Emin emmi. Onlar sana kıyamet kopsa da süt vermezler. Boşuna gitme. Gitsen de ocak çavuşundan izin al git.
Boş ver, bir şey olmaz bana Emin emmi. Ben dün onlara hepiniz hakkında bir yığın malumat verdim. Müzevirlik yaptım. Bir şey demezler bana. Sen otur dinlen, ben biraz sonra gelirim. İnşallah aşhanede süt vardır. Veli kırmaz, verir bana.
Çarığına giren kömür parçalarını hemen oracıkta çıkardı, ocaktan çıktı. Başını çevirip Dingil'in bakışına baktı Emin emmi. Gitme diyecekti, vazgeçti. Bir şeyi kafasına koydu mu Dingil'i ondan vazgeçirmek kolay değildi. Kafasını kömür damarına dayadı. Ciğerlerindeki ağrının sırtına olduğu gibi yayıldığını, kendisini halsiz bıraktığını, çalışamaz hale getirdiğini düşündü. Güneşli çimenlerde sevinçle zıplayan yeni doğmuş bir kuzunun ciğeri canlandı hayalinde. Lekesiz pırıl pırıl koşmaya zıplamaya tutkun. Dingil tam yer üstüne çıkış noktasında kavga ederlerken yakaladığı iki küfeciyle uğraşan Çerkez Celal'e denk geldi. Çerkez zıvanasından çıkmış, alazlı pörtlek gözlerle tepeden tırnağa süzdü Dingil'i.
''Ne o Dingil, nereye?''
''Aşhaneye'' diye yutkundu Dingil. ''Emin emmi ağır hasta da bir tas süt.'' Dingil'in duraksayıp yutkunmasından kuşkulanan Çerkez Celal,
''Çavuştan izin aldın mı?'' diye gürledi.
''Aradım bulamadım çavuşu'' diye attı Dingil.
''Lan daha yeni girdi ocağa, adi dibiş, nasıl görmezsin?''
Dingil el pençe vaziyet aldı, durumunu savunmaktan başka bir yol yoktu.
''Allah Allah, nasıl olur, elek velek aradım adamı?''
''Lan yalan söyleme bana, adi adaleyliği, kırarım bacaklarını, gel şuraya.''
Dingil kıtlıktan çıkmış sebilhane yetimi gibi titrek adımlarla yaklaştı. Yaklaşmasıyla da Çerkez'in sağlı sollu iki deve çökerten tokatıyla sendeleyip kıçısı düştü. Gözleri karardı, çınlamalar oldu kulaklarında.
''Babanızın çiftliği mi sandınız lan madeni? Kalk ayağa!''
Hemen fırlayıp ayağa kalktı Dingil, el pençe divan durdu.
''Siz burada durun lan, sen gel!'' diyerek
Dingil'i peşine takıp 12 numaralı ocağa doğru yöneldi.
Çerkez Celal'i korkuyla izleyen Dingil, Cabbar'a götürüldüğünü ve falakaya yatırılacağını düşünerek titremeye başladı. Küçük bir kömür tozu ve moloz tepeciğinin arkasına geldiklerinde Cabbar ve ekibiyle karşılaştılar. Cabbar 3 yıldır kömür nakliyatında çalıştırılan ve dün bir çukura düşerek bacağı kırılan bir katırın karşısında duruyordu. Sağ elinde bir tabanca vardı. Çerkez Celal'le Dingil'i şöyle kaçamak bir bakışla kesti. Tabancasını katırın alnına yöneltti. Katırın durumdan haberdar olup olmadığını anlamak için gözlerine baktı, tetiğe bastı. Katır inleyerek çevresinde döndü, sendeledi, sonra düştü. Cabbar yaklaştı, ikinci tabancasını çıkardı. Bu sefer yandan katırın beynine bir kurşun daha sıktı. O ara Dingil, Hurşit'in uzaktan durumu ilgiyle izlediğini fark etti. Helal olsun, cesur gençliği iç geçirdi.
''Ne var Celal, Dingil'i niye getirdin buraya? Katırı mı taşıtacaksın?''
Dingil çavuşundan izin almadan iş yerini terk etmiş.
Cabbar'ın iki kaşının arası aniden kapandı. Tabancasını kılıfına soktu, bakışlarını can çekişmekte olan katıra çevirdi.
''Çavuşa sormadan iş yerini niye terk ettin Dingil?''
İki sebebim vardı. Emin emmi hastaydı. Aşhaneden süt alacaktım ona. Bir de sana önemli bir haber verecektim. Çavuş aradım bulamadım.
Yalan diye çıkıştı Çerkez Celal. Neymiş bana vereceğin önemli haber?
Cabbar'ın adamlarına baktı. Göz göze geldi Cabbar'la.
Sana yalnız söylesem daha iyi olur.
Bana oyun oynama lan dercesine süzdü Dingil'i Cabbar. Tesbihini çıkardı. Bizi yalnız bırakın diye emretti.
Adamları yatakhane binalarına doğru çekildi. Dingil çevresine bakınarak Cabbar'a sokuldu. Duyduğu haberleri biraz süsleyip dallandırması gerektiğini düşündü. Cabbar Dingil'in sağ yanındaki morartıyı tavandan düşen bir kömür parçasına yordu.
Sabırsızlıkla neymiş getirdiğin haber?
Bayramın barındığı yer belli oldu.
Nereymiş?
Baba Dağı.
Baba Dağı'nda olduğunu ben de öğrendim. Önemli olan kaldığı yerdir.
Dağın sabah güneşine bakan yüzünde iki kayanın arasında bir çukur açmış. Kayanın altına doğru bir barınak kazmış. Bir karıyla beraber o barınaktaymış.
Cabbar ciddileşti. Kendisine huzurun daha fazla cesaretle geleceğini düşündü.
Kimden duydun sen bunu?
Dingil böyle bir sorunun geleceğini bildiği için cevabını ayarlamıştı.
Dünkü göçüğün altında kalıp ölen Kışlalı Ali söyledi bana. Ölmeden 6 saat evvel hem de. Kimseye söylemememi de sıkı sıkıya tembih etti.
O kimden duymuş?
Ben de aynı soruyu sordum. Kendi gözlerimle gördüm dedi.
Cabbar işkilli, hain ve oldukça bahtiyar bir edayla,
gider de o çukuru, o çukurda bayramı bulamazsak, seni bayramdan beter ederim Dingil, bu sözümü unutma.
Vallahi ben Kışlalı Ali'nin yalancısıyım Cabbar'ım.
O Kışlalı Ali'nin sır ortağı kimdi bu ocaklarda?
Bendim, bildiği sırları gelir ilkin bana anlatırdı.
Cabbar başını çevirdi. Uzakta durup sohbet eden adamlarına baktı. En iyisi Kışlalı madenkeşlerden birini çağırıp ona Ali'yi sormaktı.
Celal çabuk gel buraya diye bağırdı. Koşa koşa geldi Çerkez. Git ocaklara gir. Şu Kışlalı madenkeşlerden birini al gel çabuk.
Çerkez Celal az sonra yanında soluk benizli, orta yaşın üstünde, şelte karın bir madenciyle döndü. Cabbar nefes darlığı çeken bu toslak herifi niye getirdin dercesine ters ters baktı Celal'e.
Adın ne senin?
Yasin.
Söyle bakayım Yasin, dünkü göçükte ölen Ali nasıl bir adamdı?
Vallahi Cabbar ağam sizden iyi olmasın, iyi bir adamdı. Bacakları kısa olduğundan pöstek derdik. Yürürken sık sık tökezlenir düşerdi. Şimdi kendisi burada yok. Allah'ı burada çok iyi çalışırdı.
Baba Dağı'na gider miydi?
Madenci yersiz, ilgisiz ve de gereksiz bir soruyla karşılaşmış gibi duraksadı. Cabbar'ın bu duraksamayı yanlış yorumlayacağından korkarak,
''Eskiden av avlamaya giderdi, avucunun içi gibi bilirdi Baba Dağı'nı.''
Sevinçten gözleri büyüdü Dingil'in. Allah yardım elini uzattı mı uzatıyordu işte.
''Ölmeden evvel gitti mi Baba Dağı'na?'' ''Vallahi orasını bilmem Cabbar ağam, gezmeyi severdi. En çok da mübarek aylarda, seyirdim aylarında gezerdi.''
Çenesi nasıldı?
Rahmetlinin arkasından konuşmak gibi olmasın da, konuştuğu zaman Allah'tan başka kimse anlamazdı. Yani haddinden fazla kımkımdı, açık konuşmazdı. Lafı dolandırır, yorar, hırpalar, perişan ederdi. Çok mıcırıklı konuşurdu, aklına geleni de söylerdi. Sapısilik bir seciyeye sahipti. Yalnız o değil, onların soyu hep öyleydi. Manda Göz Halil'in ortanca kızıyla evliydi. İyi bir kızdı. Yalnız o kızın arkasından konuşmak gibi olmasın, bir kusuru vardı ki.
Her neyse, uzatma, işinin başına dön diye çıkıştı Cabbar. Netameli kuşkucu davranışlardan sıyrılmış, kararlı ve iyimser bir iklim içine girmişti. Sen de git sütünü al, işinin başına dön. Bana anlattıklarını da sakın kimseye anlatma. Bayramın o civarda kimlere gidip geldiğini öğrenmeye çalış.
Dingil mantığını yemiş, azgın bir sevinçle aşhaneye doğru seyirtirken, ey yamola yelese diye iç geçiriyordu. Aşhaneye daldı korkusuzca. Aşçılara Cabbar'ın bir tas sıcak süt istediğini söyledi. Biraz kuşkuyla karşılamalarına rağmen getirip verdiler. Elinde sütle ocaklara girerken Çerkez Celal'le karşılaştı. Lan fitne kumkuması diye bağırmak geldi içinden. Beni döverken fani dünyaya temel mi kakacaktın? Çerkez'in varlığını ciddiye almadan hızla geçti yanından. Kömür yüklü vagonlara, küfecilere yol verdi. Çürümüş su, mantarlaşmış direk, gaz, toz ve ter kokan karanlıklara girdi.
Ben geldim arkadaşlar, gözünüz aydın.
Ocağın gülü gülücüğü gelmiş gibi sevindi kazmacılar. Dingil sütü hemen götürüp Emin Emmi'ye verdi. Al Emin Emmi, afiyetle iç diyerek sıcak sütü Tömürüklü'nün eline tutuşturdu. Gönlüm bela, yüzüm kara, olurum aleme maskara ama tuttuğumu da koparırım. Kazmasını bıraktı, avuçlarının arasına aldı süt tasını, olduğu yerde oturdu. Helal olsun sana Dingil diye mırıldandı. Bu dünyada ilk defa bir ocağa bir tas sıcak süt getiren adam sensin. Nasıl oldu da sana bir tas sıcak süt verdiler? Aklım karıştı. Yerin üstündekiler gittiler de yerine gökteki melekler mi geldi? Dingil kazmasını alıp çalışmaya başlarken,
gayet de kolay oldu dedi diri bir sesle. Hani derler ya, garip yiğitin dili kısa, boynu eğri olur diye. Ben bu söze katılmam. Dimdik çıktım buradan. Karşıma Çerkez Cafer çıktı. Nereye dedi? Ocakta asla var, süt getireceğim dedim. Olmaz, getiremezsin dedi. Getiririm, yiğit sen önüme geç dedim. Tısı çıkmadı. Yağlı kurşun gibi çıktım yeryüzüne. Az ileride de Cabbar'la karşılaştım. Elinde bir tabanca vardı. Bacağı kırık bir katırı vurmuştu. Ne o Dingil dedi. Hecin devesi gibi hızlanmışsın gene. Kaşlarımı çattım. Kazma keşlerden birisi hastadır, süt getireceğim dedim. Önüme geçti, terbiyesizce de sırıttı. Eski köye yeni adet getiremezsin lan dedi. Gireni çıkanı belli olmayan karıncalı bütüne çevirdiniz bu ocakları. Harpte olduğumuzu ne çabuk unuttun. Tepemin tası attı. Çekilme dedim. Kardan aslan gibi önüme dikilme. Öfkemin güneşten beter olduğunu gösterirsem tabancalarına kadar eritirim seni.
Çevresine baktı. Yanında kimse yoktu. Korktu, çekildi hemen. Doğruca aşhaneye gittim. Sütü alıp geldim. Soru ve hayret işaretleriyle gülümseyen sağır bir sessizlik çöktü ocağa. Sıcak sütünü rehavetle yudumlayan Emin Emmi, Dingil'in yalanına karşı çıkacak bir konumda olmadığını düşünüyordu. Ethem Dingil'e kimsenin inanmadığı kanısındaydı. Küçük bir karşı çıkışla çatışma ortamı yaratmanın anlamı yoktu. Cemal çöküntü ve korku içindeydi. Bu durumdan kurtulması için birilerinin çıkıp Cabbar'ı öldürmesi gerektiğine inanıyordu. Çeşitli insanlara Cabbar'ı öldürtme hayalleri kurarak avunuyor, ferahlamaya çalışıyordu.
21. ayrımın sonu. Sayfa 290.